Sevgili dostlar, merhabalar efendim. Erkam Radyo'da Tarihin Şifreleri programını başlatıyoruz. Her zaman olduğu gibi ben Yavuz Bahadıroğlu ve
ben Mustafa Armağan.
Mustafa Armağan'la birlikte bu programı yapıyoruz. Bugünkü konumuz, daha doğrusu bu haftaki konumuz 18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle yurdun her yerinde kutlanan Çanakkale Savaşları. Şöyle bir giriş yapalım. İngilizler bizi yemeye karar vermiş. Kendisini kurt, bizi de kuzu zannediyormuş. Suyumu niye bulandırıyorsun demiş. Siz yani istediğiniz kadar suyunuzu bulandırmıyorum deyiniz. Fark etmiyor, yemeye karar vermiş. Projesini ta 1800'lerde yapmış. Ondan sonra imparatorluğu yıkacaklar, paylaşacaklar. Efendim, ondan sonra İsrail'de bir Yahudi devleti kuracaklar. Evet. Petrol yataklarını ele geçirecekler, Avrupa'ya akıtacaklar. O zaman Osmanlı'nın elinde olan Arap petrollerini İngiltere giderek oraya el koyuyor zaten. Ve İslam dünyasını dağıtacaklar, Osmanlı'nın kontrolünden çıkaracaklar. Osmanlı'nın kontrolünden çıkan İslam dünyasını tek tek avlayacaklar. Ve bir daha bir araya zinhar gelememeleri için hilafeti kaldıracaklar.
Evet.
Proje bu. Bu projeyi yürürlüğe koydular ama Osmanlı Devleti hala büyük. İngiliz tarihine baktığınız zaman hiçbir zaman ateşe elini sürmediğini görürsünüz. Sürekli maşalar.
Maşa.
Yani İngiliz anahtarı diyor Mustafa abi.
Kestaneyi ateşten eliyle almayacak
eliyle
kadar
almaz.
Akıllılar.
Evet, kestane yiyecek ama eliyle almaz. Birilerine aldırır. Ne yapıyorlar? İsyanlar planlanıyor. Türkiye, Osmanlı şemsiyesi altında yaşayan azınlıklara kaçıyorlar. O dönemde Ermeni kiliselerinin bodrum katları İngiliz silahlarıyla doluyor. Buraya bir parantez açmak lazım. Dostlar, bugün de benzer bir oyun sahneleniyor. Tam oyunun ortasındayız. Ama tecrübemiz teminatımızdır diyelim. O tecrübelerden geliyoruz hep. Bugün de Mehmetçiğe çevrilen silahlar işte PYD'nin elinde, YPG'nin elinde, PKK'nın elinde Amerikan malıdır. Amerikan demek zaten İngiliz demektir. Yani oyun değişmedi. Oyun aynen. Halbuki onlar bizim kağıt üstünde müttefikimiz değil mi Mustafa? Şimdi Çanakkale'ye giden dünyada nasıl bir manzara var, bir haritasını çizelim isterseniz.
Evet. Şimdi Çanakkale öncesinde 1911'den Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmesinin hemen arkasından 1909'dan itibaren çözülme başlar. Birincisi Bosna Hersek. Avusturya, Macaristan tarafından ilhak olunur. İlk parça kopar. Sonra Bulgaristan bağımsızlığını ilan eder. İkinci parça kopar. 1911'de bu defa Libya, Trablusgarp ve Bingazi İtalyan işgaline uğrar. Ve bu üç kayıpla birlikte biz 1912 yılına geliriz. 1912 yılında bu sefer Balkan muharebeleri başlar. Bu sefer Balkanlardaki topraklarımızın çok büyük bir kısmını, Edirne'ye kadarki kısmını kaybederiz. Hatta Edirne'yi bile kaybettik. 1913 yılında Yunanlarla Bulgarlar birbirleriyle boğuşurken o fırsattan istifade Edirne'yi geri alabildik. Eğer o da olmasaydı belki Edirne de bugün sınırımızın dışında kalacaktı. Yani Çatalca'ya kadar sınır daralacaktı. 1914 yılında Osmanlı Devleti bu vaziyette çok önemli topraklar kaybetmiş, çok büyük bir itibarsızlık içerisinde 4 tane küçük Balkan devletine karşı yenilmiş bir yaşlı aslan gibi görülüyor dışarıda. Şimdi bu devleti nasıl toparlayacaklar, nasıl ayağa kaldıracaklar artık 1914'ün sonu 1915'in başında Sarıkamış Muharebesi'ne giriyoruz Ruslarla Doğu Cephesi'nde. Fakat bu Sarıkamış Muharebesi'nde kaybediyoruz. Oldu 5. Yani Bosna Hersek, Bulgaristan, Trablusgarp, Balkanlar ve Sarıkamış. 5 yenilgi peş peşe geldi. Bu yenilgilerin arkasından artık şöyle şeyler konuşuluyor. Osmanlı Devleti Artık kimin kucağında can verecek, kimin elinde can verecek bunu konuşulduğu bir ortamda Çanakkale'ye geliyoruz. Eğer Çanakkale'de kaybedilmiş olsaydı, bu beş yenilginin arkasından biz Çanakkale'yi de kaybedip düşmana başkentimizin kapılarını açmış olsaydık, Osmanlı Devleti tarihe daha 1915 yılında veda etmiş olacaktı. Bu bir. İkincisi, sadece bu veda etmek değil, bu aynı zamanda İslam aleminin işgali anlamına gelecekti. Üçüncüsü, Çanakkale Muharebesi'yle birlikte biz bir şeyi fark ettik. Hem manevi hem maddi olarak bizim bir hazinemiz var. Birincisi manevi hazinemiz, imanımız.
Eyvallah.
Bizim imanımız gerekirse düşmanın çelik zırhlı gemilerini yener ve elimizdeki silahları da kullanmak için bir şevk yakalarız, bir motivasyon yakalarız diye bir ümide kapıldık ve 1915'te birlikte bizim dirilişimiz başladı. Aslında 1915 bir diriliş şeyidir, hareketidir.
Hamlesidir.
Çanakkale bir diriliş hareketidir ve bu diriliş 15 Temmuz'a kadar devam eden sürecin de bence ateşleyici motoru olmuştur. Çanakkale bu kadar önemli. Yani 15 Temmuz'u bile Çanakkale'nin projeksiyonu içinde görebiliriz. Bu 1915-2016, 101 yıl sonra bile bu ruh bizde yaşadı. Nasıl oldu da bunu elde ettik? Nasıl oldu da buna geri dönebildik ve böyle bir ruhu yeniden yakalayabildik? İşte asıl bugün belki üzerinde konuşmamız gereken şey bu. Bu milletin o söndürülemeyen ateşi, küllense de söndürülemeyen ateşi Çanakkale'de kendisini gösterdi. Bunu bence bir kenara yazalım ve bunun üzerine konuşalım biraz sonra. Ama Çanakkale bize acaba hakikatiyle anlatılıyor mu? Gerçeğiyle anlatılıyor mu? Bunu da ayrıca konuşalım derim. Bilmiyorum, şimdi mi konuşsak yoksa bilahare mi konuşsak? Sizin
zaman hep sınırlı biliyorsunuz nedir? Mustafa Bey.
Şimdi bu Çanakkale mektuplarını şu an önünüzde görüyorum bir kitap halinde. Şimdi orada okuyunca Çanakkale'de bizim erlerimizin, subaylarımızın, tabii okuma yazma bilenlerin yazdıkları ya da yazdırdıkları. Orada çok ilginç bir mektup var. Derin Tarih Dergisi'nin Mart sayısının eki olarak verdik. Hem Osmanlıcasıyla hem de Latin alfabesiyle yazılmış halini okuyucularımıza sunduk. Orada şu var. Şimdi bir yazma bilmeyen, okuma bilmeyen birisi, bir erimiz köyüne mektup yazdıracak. Şimdi burada aydın halk kutuplaşmasını da görüyoruz. Oturuyor karargahındaki bir subaya, diyor ki ben diyor anneme babama mektup yazacağım ya da yavukluma mektup yazacağım. O da başlıyor mutadı olduğu veçile, alıştığı şekilde sanki bir devlet adamına yazıyormuş gibi ağdalı bir Osmanlıcayla mektup yazıyor. Ve bizim askerimize, gazimize okuyor. Ya diyor ben bir şey anlamadım diyor. Benim anlamadığım şeyi benim annem babam nasıl anlayacak? Sen diyor onu bırak diyor. Ben nasıl söylediysem öyle yaz diyor. Ve orada çok güzel onun şeyini bulup okuyayım size. Müsaade ederseniz. Çok güzel. Benim diyor ağzından ne çıkmışsa diyor o şekilde yaz ki anlasınlar ne olduğunu, ne yaşadığımızı.
Orada bir annenin mektubu var.
Evet.
Onu da muhtemelen gene o oradaki şube zabitlerinden, subaylarından biri yazmış.
Evet.
Böyle imparatorluk diliyle.
Çok ilginç bir şey o. Şöyle, Ömer Onbaşı küçük kardeşine mektup şey yapıyor. Yazdığı mektubu, subaya yazdığı mektup şöyle. Benim nuru aynım ve ciğer köşem, biraderi can beraberim efendim.
Allah.
Ondan sonra mahsusen selam ve dualar olunup hatırı nazikhaneleri istifsar bulunmakta. Ve gülden nazik demirden pek vücudu nazeninleri daima sıhhat ve afiyet üzere olup filan diye böyle gidiyor.
Konuşmuyor ki.
Ya diyor ben bunu nasıl anlayacağım yapacağım. Sen diyor benim dediğim gibi yaz. Ve başlıyor yazdırmaya. Benim tek kardeşçiyim Mehmet. Sen bensiz orada da ne yapıyorsun? Ne iş tutuyorsun? Haber ver bakalım. Koca nine zahrelerimizi öğüttü mü? Köyün değirmeni işliyor mu? Şimdicik ben kalksam da köye geliversem bir dilim ekmek bulup verebilen mi? Küçük pınar daştı mı?
Bir tarafta da kıtlık var tabii. Evet.
Daşmadıysa susuzluk çekersiniz. Vah vah. Bana bak oğlum, şimdicik çocuklar delikanlı yerine geçtiler. Sen de davran koca ninene, köyün ihtiyarlarına yardım et. Sana ne iş verirlerse yapıver, anladın mı? Sen 5 vakit namazını kılıyorsun mu?
Allah.
Yoksa tembel tembel sokaklarda mı dolaşıyorsun? Aman Mehmet'im, 5 vakit namazını sakın ha sakın terk etmeyesin. Namazını kılmazsan, orucunu tutmazsan Hak Teala Hazretleri seni sevmez. 5 sene sonra asker olunca yüzünde nuru pir görünmez.
Demek ki bu 15-16 yaşlarında çocuk.
Evet. Sonra senin adını bölükte yüzü şavksız Mehmet koyarlar.
Öyle diyorlarmış.
Bak şimdi böyle bir şey var. Bu mektubun Osmanlıca orijinalini de buraya koyduk. Hani bu bir uydurma falan filan değil. Doğrudan doğruya Ömer Onbaşı'nın mektubu. Bizim köyün mektep hocası köy hocası olacak adam değildir. Büyük ulemadır. Sen beni dinle. Neyine lazım? Hoca efendinin eteğine yapışasın. Sen ondan daha 20.000 ilim kaparsın. Bizleri sorarsan ah oğlum bilsen cenkte neler ne babayiğitlikler gösteriyoruz diye bir mektup yazmış. Şimdi bu ruh, bu anlayış, bakın orada bile aman namazını terk etme, aman hocanın bu eteğine yapış diyen şey, bir anlayış işte bizi Çanakkale'de zafere ulaştıran.
Eyvallah. Hemen girişte Enver Paşa'ya bir annenin yazdığı mektup var. Hı. Enver Paşa başkomutan vekili ya.
Sizden dinleyelim. Evet.
Annenin oğlu şehit olmuş. Efendim bu Derin Tarih dergimizin son sayısından Mart sayısından Kınalı Hasanlar'dan Çanakkale mektupları diye. Ben de Çanakkale'yi yazmıştım. Bu mektuplar benim kitapta da vardır, olması lazım. Şimdi dikkat çekici olan, evet Ağdalı bir Osmanlıca ama 1. Tabur 4. Boluk Bölük Kumandanı Ali Haydaroğlu Rıza Efendi'nin Şam'da validesi Münire Hanım'ın işte şehit oğlunun şehadeti annesi gelince Enver Paşa'ya başkomutan vekiline o da bir cevabı mektup yazdırıyor. Bir Ağdalı ama işin özeti şu Mustafa Bey. Vatan sağ olsun. Ve şehit annesi olmaktan duyduğu memnuniyeti adeta. Bu iman işte demin söylediğin şey vardı ya, kalbimizde var olan ve Çanakkale'yi 15 Temmuz'a bağlayan iman bu. Bu yaşıyor. Hı-hı. Ben bir ara bu Çanakkale filan destanlarını okudukça tabii çok etkileniyorsunuz ve Allah göstermesin şimdi öyle bir şeye mecbur olsak kiminle biz bu destanları yazarız diye bir kaygıya kapılıyorsunuz. Sonra 15 Temmuz bendeki o kaygıları aldı götürdü. Bu sorumsuz zannettiğimiz gençler kendilerini tankların altına attı. Yani. Hani elinde telefon çet çuttan başka bir şey yapmıyor diye.
Bundan ne köy olur ne
ya
kasaba
ne köy olur gençler. Ne kasaba diye bizim yaştakilerin özellikle küçümsediği delikanlılar o gün spontane Cumhurbaşkanı çağrı bile yapmadan önce yaptıktan sonra daha fazlasıyla tabiatıyla tanklara meydan okudular, uçaklara meydan okudular ve hala bizim aynı duygular içinde olduğumuz bunu söküp alamadıkları o iman, vatan bayrak ezana karşı duyduğumuz o bağlılık, bunları söküp atamadıktan sonra endişeye kapılmamıza gerek yok. Gerçekten gerek yok. Hallederiz yani sözün tam manasıyla. Evet. Çünkü bu Çanakkale en yorgun zamanımızda, çünkü biz aşağı 17-20 sene kadar savaştırıldık o isyanlarla. Hep dedim ya İngiliz anahtarı kullanıyorlar. Her şeyi açar, cıvatayı açar. O İngiliz anahtarıyla birlikte o isyanlar çıkardılar. Yunanistan bizden ayrıldı, Bulgaristan. Tabii toprak da gidiyor, toprakla birlikte nüfus da gidiyor. Ve korkunç bir göç.
Vergi kaybı bilmem ne.
Bir sürü şey. Zaten 17 sene savaşan bir devlette para filan kalmaz ki. Savaş pahalı bir iştir. Hı hı. Ve sizinle savaşan gruplar Avrupa destekli, Rusya destekli olarak geliyor. Zengin devletler tarafından kışkırtılıyor ve kullanılıyorlar. Şimdi, tabii bir de müthiş bir göç. 1 milyondan fazla insan o Rumeli'deki Türkler Edirne İstanbul camilerini doldurdular. O zaman şimdiki gibi konteynerler
Ayasofya'nın
falan.
Ayasofya'nın içinde bile yatıp
kalkmıyor. Ayasofya'nın içinde namaz kılacak yer kalmamış. Hoş şimdi de yok da. Göçten dolayı değil ama.
Bütün medreseler bilmem neler falan hep bahçeleri insan dolu.
Senin kitabın çıksın da şu Ayasofya'yı bir konuşalım.
Konuşalım inşallah.
Evet. Neticede o kadar savaş dedikten insan kaynaklarımız bitmiş, para kaynaklarımız bitmiş, silah kaynaklarımız bitmiş. Bu silahla olacak bir savaş. En bitkin zamanımızda öyle güzel planlamışlar ki adamlar kendilerine güzel. Çanakkale'ye geldiler. Ve dünyanın en büyük donanması hiç tartışmasız. Ateş gücü en yüksek gemiler. Yeni gemiler, yeni nesil gemiler. Bizde eski birkaç tane var. En iyisi Yavuz.
Yavuz işte.
Ve Midilli yani. Onlar da
Barbaros ve Turgut var. Dört tane.
Ruslara bekçilik yapmak için onlar da Karadeniz'de. Yavuz özellikle falan. Şimdi işte muavenet. Efendim onlar
küçük
zaten.
Küçük torpido botlar.
Artık gemilerden sayılmıyor. Ama bize karşı gelen insanlar korkunç bir silah gücü var.
Uçak gemisi var ya.
Uçak gemisi var İngilizlerin. Gemisi. Uçakları var. 42 tane uçak.
Yani bu tarihte.
Durmadan çivi bombası yağdırıyor. Şimdi öyle de bir fakir dönemimiz ki askere miğfer dağıtamıyor devlet. Kafa çıplak yani o serpuşlarla bezle savaşıyorlar. İngiliz uçakları çivi bombası atıyor. O şimdilerde İsrail'in Gazze'ye attığı misket bombaları var ya. Hı hı. Havada patlıyor. Oh be bir şey olmadı. Ses bombasıymış dediğin anda yüz binlerce çelik bilye
parça evet.
Evet. İçinde patlıyor bir de insanın. Hı hı. Böyle bir şey yani. Şimdi onlar çivi bombası daha ilk nesil bu. Yukarıdan binlerce çelik çivi bombayı patlıyor.
Tazyikle gelip.
Tabii şey mermi hızıyla gelip o siperlerde sıçranın kendisine gelmesini bekleyen Mehmetçiğin beynine saplanıyor. Öyle çok şey verdik, şehit verdik. Bizimkilerde yeterince top da yok, toplar da Nuh-u Nebi'den kalma. Şimdi iyi ki Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülhamid, Sultan Abdülaziz orada mevziler yaptırmışlar. Hı hı. Çünkü bu Avrupa'nın bizim içimizden elini çekmediğini tecrübeleriyle biliyorlar. Abdülhamid'in kaç yakınması var? He. Eli içimden gitmiyor diye.
Orada Abdülhamid bataryalar yaptı.
Evet. İşte şeyler. Hamidiye bataryası, Mecidiye bataryası, Rumeli Mecidiye bataryası işte. Seyit Onbaşı'nın.
Çoğu onun yaptırdı.
Çoğu onların yaptırdı.
Bir Hamidiye, tabii. Bir Rumeli, bir Anadolu yakasında iki
şimdi,
tane Hamidiye bataryası
aşağı
var.
Aşağı yukarı 18 tane büyük zırhlı ile geldiler. Yani irili ufaklı gemiler vesaireler. Onlar sayısız zaten. Efendim bizim Şilep'ten dönme Nusret Mayın gemisi falan. Hı hı. Fakat içindeki yürek öyle bir yürek ki efendim Tophaneli Hakkı Kaptan galiba. Ha, muhteşem bir insan ve o mayınları döşedikten sonra paralel olarak sahile ona da işte peygamberimizi rüyada gördü falan diyorlar da bu tabi belgesini bulmak mümkün değil ama o dönemde yaşanan böyle kerametvari hadiseler o kadar çok ki böyle şeylere insanın inanası geliyor. Hakikaten sadece Peygamber Efendimiz'in ruhu nebisi tecelli etmiş gibi. Son kale çünkü evet. Çanakkale.
Bunu aslında Sultan Abdülhamid o sırada Beylerbeyi Sarayı'nda hapisken yanına bir doktor girip çıkıyor. Hmm. Atıf Hüseyin diye. İttihatçıların gönderdiği bir doktor. Bir gün geliyor galiba 5 Mart günü. 18 Mart'tan 13 gün önce. Ne var ne yok diyor yani haberler ne gazete bile vermiyorlar. O kadar yani. Korkuyorlar ki gazete okursa devleti yıkmaya kalkar bu adam diye. Gazete bile vermiyorlar bir tek o adamdan öğreniyor. O da diyor ki benim diyor İstanbul'da diyor Çanakkale'de atılan topların sesleri duyulmaya başladı. 5 Mart'tan itibaren zaten başlıyor hücumlar. Bunu söyleyince tabii doktorlar biraz o zaman materyalist oluyorlar. İlk zaten kaymalar onlarda oluyor.
Ya bunlar Sultan evet. Abdülhamid'in kurduğu okullardan yetişmiyor mu ya?
Şimdi öyle ama
ne bunlar bir dert yani.
Şeyi gördükleri için bu tıp eğitimini, tıp ders kitaplarında genelde bu batılı ders kitapları okutuluyor. Onlar
yani Darwin kafası yani.
Yani ders kitapları olmasa bile hocaları biraz öyle bunların. Her neyse, onu da başka bir gün konuşalım. Hakikaten bu Türkiye'deki materyalizmin nasıl girdiği meselesi çok önemli olmakla birlikte. Şimdi onu geçelim. Diyor ki doktor bey, siz itikad etmezsiniz ama diyor. Yani siz inanmazsınız ama bana iki kere vaki oldu son zamanlarda. Sabah namazından sonra diyor Şifa-i Şerif okuyorum. İki defa oldu, tam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kokusundan bahsedilen kısma geliyorum. Etrafımda o zamana kadar şahit olmadığım letafette, güzellikte bir koku peyda oluyor. Bu hiç benim hayatımda rastladığım bir şey değil. Ama son zamanda iki kere oldu. Şimdi bunu söylüyor ve arkasından da şu yorumu ekliyor. Şimdi bunu hissetmek ayrı bir masariyet.
Bir şey, evet.
Onu bir kenara koyalım. Ama bunun üzerine şimdi büyük adam, büyük devlet adamı hangi yorumu koyuyor? İşte az önce sizin bahsettiğiniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu burada anlamında bir şey söylüyor.
Eski tarihlerimizde çok fazla şey var. Bu tarz meseleler çok fazla. Mesela sen Yavuz'u yazdın, ben de yazdım. Yavuz Sultan Selim'in çölü geçerken yani, Efendimiz önümden gidiyor falan gibi.
Görmüyor musunuz diyor.
Bu rüya filan.
O yayan yürüyor, şimdi, onun arkasından ben Osmanlı, atta nasıl giderim?
Osmanlı padişahları ve ordusunun bir özelliği var. Peygamber izinden gitmek. Ve bu millet dün ve bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seviyor. Ve hakikaten çok seviyor. Yani kutlamaları, kutsamaları, sünnete verdikleri önem, sünnet uğruna devlet kurdular ya, İstanbul fethedilecek dediyse yani, bunu biz fethedeceğiz diye. Yani bu kadar. Ve son o ordularının adını Asakir-i Mansure-i Muhammediye koyuyorlar ya. Muhammed'in muzaffer ordular falan.
Evet.
O onun yüzü hürmetine böyle rüyalar da var. Bir Hintli evet, alim onu anlatıyor. Peygamber Efendimiz'in türbedarına görüşmeye gelirmiş. Bu da anlatılır tabii, bunun vesikası falan olmaz da. Görüşmeye gelirmiş şey Medine'ye ve Efendimiz onu halkasına alırmış. Sonra gelmemiş. Gelmemiş. Hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Türbedarın dikkatini çekmiş. Ne oldu, kimsin, nesin? Ya böyle böyle ben gelirdim buraya. Geldiğim zaman Efendimiz bizi şeyini alırdı, halkasını alırdı. Sohbet dinlerdik.
Artık almaz oldu.
Artık almaz oldu, gözükmüyor. Ha, o sen misin? Hint'ten bir ümmetimden biri gelecek. Beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum. Mahzun olmasın, ben Çanakkale'deyim. Ondan sonra bunu anlatırlar. Şimdi Çanakkale böyle sahnelerinde evet, sahnelendiği bir alan ve bunu gördüğünüz zaman şimdi 15 Temmuz gazilerinin anlatılarına bakıyorsunuz. Benzer olaylar Mustafa Bey ya. Yani ve bu milletin bu
tesadüf olamayacak kadar
İslam'a şeyler, o kadar bayraktarlık gibi büyük hizmetleri var ki bizi Efendimiz terk etmiyor. O terk etmediği müddetçe de gelecekten umut var olmamız için evet, bir büyük sebebimiz var. Yani onu inançlı Müslümanlar olarak bir köşeye koymayalım. Onu hep hesaplarımıza dahil edelim. Çünkü anlatılan şeyler hakikaten Peygamber Efendimiz'in ruhaniyetinin tecelli ettiğini gösteriyor. Ve bu insanlar subay ya albay, yaralı, ölümcül, ayağa kaldırın beni diyor. Ayağa kaldırın diyor. Ne? Ya kan kaybediyorsun, kalkma diyor doktor. Hayır, kaldırın. Gülümsüyor önde meçhule doğru. Hı hı. Ne zahmet buyurdunuz ya Resulallah diyor. Bu şeye benziyor, Hazreti İkrim'e, Ebu Cehil'in oğlu. Müslüman olduktan sonra o kadar halis Müslüman ki Efendimiz Ebu Cehil'in aleyhine konuşulmasını yasakladı. O İkrim'e inciniyor diye, biliyor musun?
Evet.
Bu kadar şey, nazik bir peygamber, bu kadar dikkatli, rikkatli, şefkatli. Biz bu kelimeleri de unuttuk. Bunlar ya.
Kelimeleri unuttuğumuz gibi içeriğini de unuttuk.
Allah Allah ya. Şimdi İkrim'e Hazreti Ömer arada bir dalga geçiyor. Oğlum öyle öne çıkma savaşta. Ebu Cehil'in oğlusun, sana şehitlik nasip olmaz falan. O da ya daha günah işlemeden bir şehit olsak biz Ebu Cehil'in oğluyuz diye atak yapıyor. Sonunda ölümcül bir yara alıyor. Efendim yatırıyorlar. Bir anda kalkmaya davranıyor. Kalkmaya davranıyor. Yat falan. Yahu diyor, ben peygamberim, Birkaç sene önce de Efendimiz irtihal etmiş Akıllı'da. Ben diyor Efendimiz yatarak mı karşılayacağım? Ne diyorsunuz? Kaldırın beni. Sonra Hazreti Ömer'i görüyor. Ne haber diyor. Hani Ebu Cehil'in oğlu şehit olmazdı. Aha oluyorum. O ona benziyor.
Evet.
15 Temmuz Çanakkale'ye benziyor. Fark ediyorsunuz ki aynı şeyler uğruna. Onun için Bedri'nin aslanları bazılarını tenkit etti.
Ancak bu kadar şahidi o orada benziyor tabii.
Tabii ki yani hem şehit oluşları benziyor. Efendim Çanakkale'de anlatırlar. Su dağıtan Saka Hüseyin'in bir mektubunda. Tam suyu verecek arkadan bir inilti geliyor. Ona ver diyor benim fazla ihtiyacım yok. Tam ona verecek arkadan bir daha geliyor. Ya bu Uhud Savaşı'nda karşılaşılan manzaranın aynısı. Hı hı. Ondan sonra işte bir yaralıya ölümcül yara almış. Sıcak somun veriyorlar. Haftada bir de sıcak somun tam tayin. O zamana kadar hep yarım yarım günde. Ekmek de yok. Tam tayin veriyorlar. Bir bakınıyor. Ben zaten şehit oluyorum diyor. Bunu ziyan etmeyeyim. Bu savaşanlara ver. Hı. On saftakilere diye iade ediyor. Ya bunlar ne biçim bir kardeşlik. İşte Liman von Sanders'in övdüğü kardeş kelimesini çok duydum diyor Çanakkale'de. Fakat diyor sizin bildiğiniz bu devlet kardeşliğinden filan öte bir şey. Vatandaşlıktan filan öte bir şey. Nasıl bir kardeşlik? Bunu şey de anlatıyor. O kolsuz general denen bir Fransız generali vardı. Onun hatıralarında okudum zannediyorum. Neydi onun adı ya? Hamilton diye isim geliyor da o değil. Ne biliyor musunuz? Şimdi kardeş kelimesini anlatırken Bekar Mehmet diyor ön safta İngiliz makineli tüfekleri atışa başlayınca ön safta olanlardan biri bekar biri evli ise bekar evlinin önüne geçiyor. Ya Rabbi onu alma onun çoluk çocuğu öksüz almasın. Ya bu manzarayı doğuda o hendekler açıldığında onu, orada savaşan özel kuvvetler, remensup polislerden biri yara alıyor. Öbür bekar polis onun üzerine kapanıyor. Ben bir iki kurşunla ölmem inşallah. Fakat o bir kurşun daha alırsa dayanamaz, çocukları öksüz kalmaz. Aynı manzara. O zaman şeyi hatırlıyorum hep. Fıtrat değişir sanma. Bu kan yine o kandır. Kavgada şehadetle bütün kam alırız biz. Osmanlılarız, can veririz, şan alırız biz. Namık Kemal. Onun için geçen programda Namık Kemal'i de Bolayır'da bir ziyaret edip Fatiha okuyun. Abdülhamid de karşıydı ama ondan sonra kendine, değerlerine de sahip bir insandı. O bakımdan Çanakkale bizim bütün savaşlarımızın sanki özü ve özeti ya.
Yoğunlaştırılmış bir şey.
Ya, acayip yani bir şey.
Yoğunlaştı çünkü çok büyük bir yığınak yapıldı. Çok sayıda 500 bin civarında asker oraya yığıldı. Aynı anda değilse bile. Dolayısıyla orada çok şey var. En büyük özelliği de Enver Paşa Çanakkale hatıralarının unutulmaması için ayrı bir mücadele verdi. Bunu da hatırlatalım. Yani
evet,
Çanakkale'yi kazanan başkomutan Enver Paşa'dır. Bunu burada bir tekrar söyleyelim.
Ha, onu söyledin yiğidin, ya 1000 tane itiraz alırsın şimdi.
Yiğidin hakkını yiğide verelim.
Ya Mustafa Kemal orada değil miydi falan diye. Ya,
Mustafa Kemal onun şimdi başkomutan. Başkomutanın altında müstahkem mevki komutanı.
Hayır onun o başkomutanın hemen altında Liman von Sanders var. 5. ordu komutanı.
Sonra 5. orduya dönüşecek o. Onun altında kuzey grubu, güney grubu.
Güney grubu. Müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa.
Onun altında
albaylar var.
Diğer kol ordu komutanlarından bir tanesi sonuçta.
Evet.
Ve bir de ihtiyat tümeni. Yani
bu ilginç bir şey ama şimdi hareket ordusundan bahsederken kurmay başkanı Mustafa Kemal'den söz ediyorlar. Hareket ordusunun kurmay başkanı değil. Ya niye doğruları saklıyorsunuz? Ya,
kurmay başkanı
şey
demek orada
ya.
Şeyin kurmay subayı. Yani o gelen birliğin komutanının ya şeyi.
Kurmay başkanı kurmay başka subayı. Bir şey.
Genel kurmay başkanı değil.
Hayır ordunun kurmay başkanı. Şeyden sonra komutandan sonra gelen tabii. insandır. Ama emir subayı başka bir şey.
Tabii.
Şimdi bunları karıştırıp oradaki bir birliğin kurmay başkanı.
Alakası yok tabii.
Ordunun değil. Ordunun içindeki birliğin Bunu niye saklıyorsunuz? Samsun'a giderken yanında bir sürü kurmay olduğunu niye yıllar boyu saklıyorsunuz? O geminin öyle yaralı, paralı, yırtık pırtık olmadığını niye söylemiyorsunuz yıllar boyu? Atatürk'ün Sultan Vahidettin'in emri ve izniyle, işgal komutanından aldığı vesika ile Samsun'a gittiğini niye saklıyorsunuz? Şimdi bunları öğrenen bir çocuk hayatının ileri safhalarında öğrenecek. Ya şunu düşünmez mi? Devlet niye bana yalan söylüyor ya?
Aynen onu yaşıyorlar şu anda.
Ders kitapları vasıtasıyla yani.
Şimdi siz konferans veriyorsunuz, bunları anlatıyorsunuz. Şimdi orada bir genç bunu dinliyor ve ya Allah Allah, yani ben sınavlara girdim. Ondan sonra cevaplar verdim. Ders kitaplarında böyle yazdı. Hocam böyle anlattı. Öbür hocam böyle anlattı. Ama Yavuz Bahadıroğlu geliyor.
Bunlar, Mustafa Bey.
Şimdi bir travma yaşıyor
Çanakkale
insanlar.
Çanakkale Üniversitesi'nde tarih öğrencilerine konferans veriyorum. İki sene oldu galiba. Ben komut akademisini de anlattım. Bu istifamlar yok olsun diye. Tek tek saydım.
Eyüppaşa, Esat Paşa.
İsim isim saydım ve orası bir generaller savaşıdır dedim şey. Çanakkale Savaşı. Şimdi soru var mı? Bir çocuk kaldırdı. Ben tarih son sınıf öğrencisiyim. Başkomutandan hiç bahsetmediniz dedi. Öttüm. Ben size saydım. Padişah, başkomutan. Padişahın başkomutan vekili Enver. Enver Paşa. 5. Ordu Komutanı Liman von Sander, müstahkem mevki komutanı falan filan, 1. grup, 2. grup, Yıldırım orduları, ama ben albaylara, yarbaylara inmedim ki dedim. Paşaları saydım. Albayları, yarbayları konuşacaksak, onun 20-24 tane şey var. Albay, yarbay var. Onların hepsini tek tek saymamız lazım ki akşam olur. Dedi biz...
Başkomutan olarak Mustafa Kemal'i biliyorduk.
Mustafa Kemal Paşa'yı biliyoruz. Paşa değil bir defa dedim. Orada paşa değil.
Yarbay.
Ondan sonra yarbay, sonradan da albay. 18 Mart'ta da raporlu olarak İstanbul'da da insanların rapor alma hakkı var canım, hastalanırlar falan yani. Ve Çanakkale'deki belirleyici zafer 18 Mart zaferidir.
Tabii. En kritik zafer yani, o.
Tam deniz zaferi denmez çünkü gemiler savaşı değil. Denizden karaya bir savaştır.
Şimdi bunu karadan denize. Robin Pryor diye bir Avustralyalı tarihçi yakında yazdı. Şimdi bizim bu iki yüzlü tarihçilerimiz... Çanakkale'yi Mustafa Kemal eksenli anlatan bu iki yüzlü tarihçilerimiz gerçekleri söylemiyorlar. Gerçekleri anlatmıyorlar. Hep böyle bir kişiyi...
Bu çocuk öğrenince ne olacak, kafası allak bullak.
İşte böyle oluyor yani, Türkiye'de tarih bu vaziyette.
Saldım çayıra, Mevlam kayıra evet. Yani.
Şimdi adam diyor ki Çanakkale Savaşı'nda 18 Mart kadar belirleyici hiçbir gün olmadı.
Olmadı.
Ne öncesinde oldu ne sonrasında oldu. Evet, yani sadece bir gün vardı yerde. Ki... O mücadele kaybedilseydi Çanakkale Savaşı bitecekti.
Zaten İstanbul'a geliyorlar ki.
Hiçbir tek gün ve tek savaş Çanakkale'nin kaderini değiştirmeyecekti diyor. Yani diyelim ki Arıburnu'nda çıkmış olsunlar. Arıburnu'nda bitmiyor ki. Arkasından Kireçtepe var. Arkasında bilmem işte şu var bu var. O çünkü Çanakkale'nin coğrafyası öyle bir coğrafya ki gittiğiniz zaman görüyorsunuz. Bir tepeye çıkıyorsunuz, arkadan bir vadi. Bir tepeye çıkıyorsunuz, bir vadi. Şimdi her birinin şeyinde Enver Paşa orada savunma hatları oluşturmuş. Dolayısıyla bir tanesini geçse bile ötekisinde takılacak. Ötekisine takılacak. Daha Bolayır'a kadar bu mücadele devam edecek. Yani Mustafa Kemal olmasaydı işte Arıburnu'nda şöyle olacaktı. Hayır, olmayacaktı. Evet, kazanılması elbette önemli bir şey. Fakat bunu... Pişirip ortaya sürmenin bir manası yok. Ayrıca da şunu da söyleyelim. Mesela Halil Sami, 9. Tümen Komutanı. Halil Sami niçin bilinmiyor? Niçin anlatılmıyor? Aynı adam, bakın utanç verici bir hadise ama Robin Pryor, Gelibolu Mitin Sonu adlı kitabında diyor ki bu Türkler bu Halil Sami'yi niye sevmiyorlar diyor. Albay Halil Sami'yi niye sevmiyorlar ben anlayamıyorum diyor. Çanakkale Savaşı'nda diyor en az Mustafa Kemal kadar savaşın sonucunu tayin etmiş olan bu kişi Türkler tarafından garip bir şekilde sevilmiyor diyor. Biz biliyoruz niye sevilmediğini. Çünkü Halil Sami eğer Arıburnu'nu kurtardı, Seddülbahir'i kurtardı, düşmanı o gün engelleyen en önemli komutanlardan birisiydi dediğin zaman Mustafa Kemal'i gölgeye itmiş olacaksın. O zaman o gölgeye itileceğine Halil Sami gölgeye itilir.
Şimdi daha adam, neler gölgeye itilir?
Şimdi Halil Sami bu kuvvetlerini eğer fark edip de bunlar düşman, şaşırtma hareketi yaptı şeye. Seddülbahir'e 4-5 yerden çıkma hareketi yaptı. Bu taraftaki kuvvetler, özellikle Mustafa Kemal, ısrarla Seddülbahir'e çıkacak bunlar diyordu. Bakın burada yanıldı. Bunu yazmıyorlar. Verdiği bütün raporlarda bunlar Seddülbahir'e çıkacak dedi. Ama düşman yanıltmaca yaptı. Oraya çıkacağı halde önce oraya çıkıyormuş gibi yapıp kuvvetlerini Arıburnu'na getirdi. Mustafa Kemal orada yatıyor Arıburnu'nda. Düşman nasıl olsa Seddülbahir'e çıktı, bana bir iş düşmedi diye. Halil Sami fark eder etmez bunların Seddülbahir'den Arıburnu'na doğru gitmekte olduğunu, bir telgraf çekiyor Mustafa Kemal'e. Bunlar geliyor sana. Hazır ol. Oraya çıkacaklar. Hı hı. Mustafa Kemal bunu ya almıyor ya uyuduğu için farkına varamıyor.
Ya da teller kopmuştur, ulaşmamıştır, evet, falan.
Bunun üzerine Halil İyi Sami fark ediyor ya ki ulaşmadı. Bakın çok büyük bir kahramanlık. O meşhur şeyini, alayını yürüyüşe geçiriyor ve kendi alayı şeye kadar, Arıburnu'na kadar gece karanlığında 5 saatlik bir yürüyüşte ulaşıyor ve düşmana ilk çarpmayı Halil Sami'nin alayı gerçekleştiriyor. Mustafa Kemal'in uyanması, üstlerinden emir almak için uğraşması, 2 saat kaybediyor orada. Bakın bunların hepsi kayıtlı. Ben şimdi bir Çanakkale uzmanıyla konuşuyorum. Ya hocam biz bunu yazamıyoruz diyor. Ama 2 saat makinenin başında emir almak için bekliyor. Ama Halil Sami geceden yola çıkarmış. Gecenin karanlığında, bir de ay da var. Ay ışığında bunlar, düşman gemileri de orada görüyorlar bunları dürbünlerle. Bizi görmesin, sürüne sürüne otların arasında, çalıların arasında. Şimdi bu kahramanlığı yapan Şefik Aker'i, o alayın başındaki 57. alay değil mi?
Hı hı.
Bu alayın başındaki Şefik Aker'i kimse bilmiyor. Halil Sami'yi bilmiyor. Albay binbaşı Mahmut Sabri Bey var.
Selahattin Adil Bey'i bilmiyorlar.
Selahattin Adil Bey 18 Mart'ın kahramanı.
Halil Paşa'yı bilmiyorlar ki. Neyi bileceksiniz? Ya saklamışsanız nasıl bilelim Mustafa Bey? Yani bunları devletin tarihi, okullarda okuttuğu kitapta saklamışsanız yeni nesiller bunları niye bilsin? Nereden bilsinler? Evet.
Onlar da haklı olarak, o
yani
genç gibi.
Özel
başkomutan olarak bilecekler.
Özel gayret göstermeyen insanlar Çanakkale'yi bilemez. Milli mücadeleyi bilemez. Bilemez. Nutuktan kaynak yaparsanız bunları bilmemekte mazursunuz. Bazıları inatla, ısrarla bilmemek istiyor. Hı hı. Bilmemek isteyenler bir tarafa. Ama bilip de ulaşamaz insanlar var. Zaten bu programlar onlar için.
Evet.
Efendim, söylediğimiz her şey de vesikaya bağlıdır, belgelidir. Ama ne olur lütfen o belgenin belgesi var mı diye sormayın. Bundan bıkmış vaziyetteyim. Belge bir tanedir. Şimdi orada bir şey var. Hep Seyit Onbaşı'yı anlatırlar. Ya. Hüseyin Çavuş'u da hatırlasınlar ya. Saka Hüseyin'i de anlatırlar.
Durmuş Çavuş'u.
Hatırlasınlar ya. Bu insanlar ilginç insanlardır. Yani bu Çavuş,
Onbaşı Ömer az önce okudum.
Şey dedim, Mehmet Çavuş dediğiniz Onbaşı Ömer, evet. Mehmet Çavuş dediğiniz İngiliz el bombalarını hava tutup geri atan adam. Pratikte görüyor musun? Bu bir köylü çocuğudur. Ve en sonunda kolu kopuyor. Elinde
bir
patlıyor.
Bir tanesini atarken geç kalıyor.
Geç kalıyor. Ya da onlar patlıyor. Bunu fark ediyorlar. Tam elinde patlayacak şekilde ayarlıyorlar. Filan.
Yani ellerinde bekletiyorlar. Geç atıyorlar ki geri atamasın diye. O da farkına varmadan bunu diğerleri gibi zannedip atarken,
evet,
kolu kopuyor.
Sevgili dostlar, Dinarlı bu çocuk, Kadıroğlu Mehmet Çavuş, 1. Tümen 70. Alay, 3. Tabur 1. Bölük Çavuşu, Conkbayırı ve Seddülbahir'de savaşıyor. Dediğimiz olay meydana geçiyor. Sağ eli bileğinden kopuyor, el bombası elinde patlıyor. Çünkü İngiliz el bombaların, o zaman saplı bombalar, havada yakalıyor ve geri fırlatıyor. İngilizlerin attığı el bombalar İngiliz siperlerinde patlıyor. Ya şimdi böyle pratik bir insan kolunu kaybedince hastaneye yatırıyorlar, ama kolunu kaybetti diye bu defa sol eliyle aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Tabii sol el biraz daha yavaş, hadi o da kopmasın diye. Ya bunu birisi deriyle bağlı şeye, eli, koluna deriyle, sadece deri. Ya bir hançer atın buna diyor.
Yalvarıyor.
Bir kesin. Sallanıyor, beni geciktiriyor, yavaşlatıyor. Yok, üzerine atlıyorlar, bastırıyorlar, yakalıyorlar. Ondan sonra hastaneye kaldırıyorlar. Oradan komutanına bir mektup yazıyor. Hastanede yatağında. O da sizin kitapçıktan okuyayım. Çanakkale Mektupları sevgili dostlar.
Tatlı bir kitap oldu.
Tatlı bir kitap. Derin Tarih'ten, Derin Tarih'in Armağanı Mart sayısından biliyorsunuz her sayıda bir kitapçık veriyor. Burada Osmanlıcası da var o mektupların. Biraz büyüteçle okumak lazım ama Osmanlı'yla benim yaştakilerin. Şimdi Mehmet Çavuş o hadiseden sonra şeyde yatıyor. Hastanede birkaç kere kaçmaya teşebbüs ediyor. Yakalıyorlar çünkü eli sarıldı falan, kan kaybı önlendi ama ateş matışı var. Yatması lazım nekahat döneminde, yatmak istemiyor. Şimdi bu mektubu yazıyor. Sağ kolumu kaybettim, zararı yok, sol kolum var. Onunla da pekala iş görebilirim. Beni müteessir eden yine kıtama iltihakla düşmanla çarpışmama mani olan şey yaramın henüz İltiyam bulmamış, yani iyileşmemiş olmasıdır. Hastaneden kurtularak halen harbe iştirak edemediğim için beni mazur görünüz. Affediniz muhterem kumandanım. Şunu görüyor musunuz?
Kaçamıyor hastanede.
Kadir oğlu Mehmet, 1. Kolordu, 1. Fırka, 7. Alay, 3. Tabur, 1. Bölük Çavuşu. İmanı görüyor musun mektubun? Yani Mehmet Çavuş'un göz yaşartıcı bir şey ya. Mehmet Çavuş... Kolsuz foto, elsiz fotoğraf.
Fotoğrafını da bulduk, koyduk oraya.
Evet, ya çok güzel. Tam da Kara Yağız denen bir çocukta. Mehmet Çavuş diye yazıyor burada, 1917. Şimdi bunlar tabii bugünün...
Şeyler var, mesela bir tane anlatılan bir olay var. Büyük bir şey atılıyor, bomba atılıyor. Fakat bu bomba bizim siperlerin önüne düşüyor... Fakat patlamıyor. Bu el bombası da değil, daha büyük bir bomba. Bu bizim Mehmetçiklerden bir tanesi alıyor onu, Durmuş galiba ismi. Bakıyor ki atamıyor. Şey ağır. Bakın bu aynı zamanda Seyit Onbaşı gibi bir hadise. Ne yapıyor? O bombayı kucağına alıp düşmanın üzerine doğru gidiyor. Ve kendisinin düşman siperlerine kadar nasılsa vurulmadan gidiyor ve oraya kendisini siperin içine atıp hiç değilse o bombayla birlikte birkaç düşmanı da öldürmüş oluyor. Şimdi böyle insanlar, yani böyle kahramanlıklar yaşamış ve bu kahramanlıklara imza atmış olan bir milletin evlatlarının bugün 15 Temmuz'u başarmış olmalarına şaşmamak lazım. Dediğiniz gibi bu kan yine o kandır.
Aynen öyle. Bu iman da o imandır.
O imandır. Daha asıl saadete kadar. Şimdi Mehmet Akif ne diyor? Ey şehid oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Evet. Şimdi burada bizi aniden ne yapıyor? Asıl saadete ışınlıyor. Orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir muharebede şehit düşmüş bir sahabinin kucağına, sahabeyi kucağına yatırması ve saçlarını okşaması anına bizi götürüyor. Şimdi bunu şey yaparsak, Akif'in o niye Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı dediği, işte sana dar gelmeyecek makberi kimler kalsın dediği, işte bu taşındı diyerek Kabe'yi diksen başına
Kabe
dediği.
Kabe mezar taşı olarak. Şimdi bu, düşünür müsünüz ya? Yani
asr-ı saadetle beraber düşündüğü.
Aynen öyle.
Çanakkale.
İstiklal Marşı da böyle işte, asr-ı saadetle birlikte.
Bu bağlantıları kurduğu için zaten Çanakkale şehitlerine şiiri bizi heyecanlandırıyor, coşturuyor. Ondaki o manevi havayı biz bu şekilde tatmış oluyoruz. Dolayısıyla Çanakkale'nin bir manevi tarafı var ve bunu asla gündeme getirmek istemiyorlar. Bakın Mustafa Kemal'in 1919'da Ruşen Eşref Ünaydın'a anlattığı o Arıburnu'da ve Anafarta'da yaşanan olaylarla ilgili
size
anlatılar.
Size örneği emrediyorum.
Fakat orada kullandığı bir ifade, işte geceden diyor temiz elbiselerini giydiler, çamaşırlarını değiştiler ve abdest alarak diyor sabahleyin hücuma geçtiler. İsmail Habip Sevük 1930'lu yıllarda bir kitabına bu alıntıyı koymak istiyor. Nadir Nadi diyor ki istersen bir Mustafa Kemal'e gönderelim bunu, şey yapsın, onun sözünü alıyorsun ama gözden geçirsin. Bir geliyor ki abdest aldılar ve ondan sonra Allah Allah diyerek hücuma kalktılar ifadesinin üzeri çizilmiş Mustafa Kemal tarafından. Şimdi kendi sözünü bile sansürleyen birisinden bahsediyoruz. O zaman her nasılsa 1919'da bunu söylüyor. Şimdi neden bundan rahatsız oluyor? Neden bunu şey yapıyor? Bence bunun üzerinde ayrıca durulması
o
lazım.
O rahatsızlık
ama
milli mücadele...
Kendi sözü ya.
Şeyden 20, büyük taarruz zafere ulaştıktan sonra, hemen sonra meclise dönüşüyle birlikte başlıyor. Rıfat Hoca kapıda karşılıyor. Efendim durun, girmeden bir dua edelim. Bu memleketi biz dualarla kurtarmadık. Mehmetçiğin kanıyla, süngüsüyle kurtardık falan diye oradan başlıyor bu rahatsızlık. Demek daha önceden planlanmış.
Şimdi o zaman şunu soralım ve bu soruyla ben sözlerimi tamamlayayım. Başlangıçta samimiydi de daha sonra mı fikrini değiştirdi, Allah adını almamaya başladı? Yoksa başlangıçta da gayri samimi idi ama o zaman böyle davranması gerekiyordu, sonra normale mi döndü?
Bunun da ipuçları var Mustafa Bey, hatıralar.
Kuruluş ayarlarına mı döndü? Onu sadece sorayım,
var.
Bırakayım.
Bunun cevabı var. Daha önce ta kongreler döneminde, zaten kongre hükümeti diyorlardı ya, yaverine yazdırdı, arkadaşına yazdırdığı şeyler var. Alfabenin değişeceği, çarşafın atılacağı vesaire yolunda notlar var.
Evet.
Yani bir Türkiye tasavvuru farklı olabilir tabiatıyla. İnsanların Türkiye tasavvuru farklıdır Mustafa Kemal Paşa'nın. Evet. Daha sonraki devrimlerde de geleneksel yoldan Kabe'ye gidişi devam ettirmeyeceğini zaten gösteriyor. Çünkü biz kıbleye yürüyen bir millettik kuruluşundan itibaren. Hedefimiz oydu. O kıble sonradan batı onun yerine geçti. Daha biz batıyla savaşmadık mı Çanakkale'de? Evet. Ondan hemen sonra istikamet batı marş ne?
Sarayburnu'ndaki heykelin konumu çok enteresan. Topkapı Sarayı'nın arkasını dönüyor ve batıyı gösteriyor. Dolayısıyla...
Peki.
O heykelle birlikte biz
sevgili dostlar
yönelmiş oluyoruz.
Evet. Erkam Radyo'da Tarihin Şifreleri programında Çanakkale zaferinin üstünde biraz durduk. Şimdiye kadar duya geldiğiniz, okuya geldiğiniz şeylerle birlikte sanıyorum okuma fırsatınız olmayan, duymadığınız şeyleri de söylemeye çalıştık. Programımız burada bitiyor. Ben Yavuz Bahadıroğlu,
Mustafa Armağan
ve Mustafa Armağan duyduğunuz gibi inşallah haftaya da bugün bu saatte sizinle birlikte olmak istiyoruz. O zamana kadar dualarınızda olalım, dualarımızda olun. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar.